Yüreğinin götürdüğü yere git. Suzan Tamaro. Türkçesi Eren Cendey. Okuyan Nermin Gültekin. Can Yayınları, 22. basım Mart 1997. Pietro'ya. Oh Shiva, nedir senin gerçeğin? Bu hayret verici evren de ne? Tohumu yapan ne? Evrenin tekerleğini kim çeviriyor? Biçimlerin özünü saran bu biçimler ötesi yaşam da ne? Mekanın ve zamanın ötesinde adların ve huyların dünyasına nasıl gireriz derinlemesine? Aydınlat benim kuşkularımı. Kutsal bir Kaşmir Shiva kitabından. Opsina, 16 Kasım 1992. Gideli 2 ay oldu ve 2 aydan beri hala yaşadığını bildirdiğim bir kartpostal dışında senden hiç haber almadım. Bu sabah bahçede senin gülünün önünde durdum uzun uzun. Sonbaharın iyice ilerlemiş olmasına karşın artık solmuş olan öteki bitkilerin arasında o eflatun rengiyle mağrur ve yapayalnız ayakta duruyor. Onu ne zaman ektiğimizi hatırlıyor musun? 10 yaşındaydım ve Küçük Prens'i henüz okumuştum. Sana sınıf geçme armağanı olarak almıştım o kitabı. Öyküye bayılmıştın. Bütün tipler arasında senin sevdiklerin gül ve tilkiydi. Baobab'ı, yılanı, pilotu ve o minnacık gezegenlerinde avare oturan kendini beğenmiş boş adamları hiç sevmemiştim. Böylece bir sabah kahvaltı ederken şöyle deyiverdim. Bir gül istiyorum. Zaten pek çok gülümüz olduğunu söyleyerek karşı çıktıysam da sende yanıt çoktu. Ben yalnızca bana ait olan bir gül istiyorum. Ona bakmak, onu büyütmek istiyorum. Doğal olarak gülün yanı sıra bir de tilki istiyordum. Çocuklara özgü kurnazlıkla basit arzunu o neredeyse olanaksız olanından önce dile getirmiştin. Bir güle olur dedikten sonra seni bir tilkiden nasıl yoksun bırakabilirdim ki? Bu noktada uzun uzadıya tartıştıktan sonra bir köpek edinme konusunda anlaştık. Onu almaya gitmeden önceki gece gözünü kırpmadın. Yarım saatte bir kapıma vuruyor, uyuyamıyorum diyordun. Sabah 7'de kahvaltını etmiş, yıkanmış, giyinmiştim bile. Palton sırtında koltukta oturmuş beni bekliyordun. Saat 8:30'da köpek çiftliğinin kapısındaydık ama daha açılmamıştı. Sen parmaklıkların arasından bakarak benimkinin hangisi olduğunu nasıl anlayacağım diyordun. Sesinde müthiş bir sabırsızlık vardı. Ben seni rahatlatıyordum, merak etme diyordum. Küçük Prens'in tilkisini nasıl evcilleştirdiğini hatırla. 3 gün üst üste gittik köpek çiftliğine. İçeride 200'den fazla köpek vardı ve sen hepsini görmek istiyordun. Her kafesin önünde duruyor, belirgin bir kayıtsızlığa gömülüp kımıldamadan dikiliyordun orada. Bu arada köpeklerin hepsi tellere atılıyorlar, havlıyorlar, hoplayıp zıplıyor, patileriyle telleri parçalamaya çalışıyorlardı. Köpek çiftliğinin sorumlusu da yanımızdaydı. Senin bütün ötekiler gibi bir kız olduğunu düşünerek seni heveslendirmek için bu güzel cinsleri gösteriyordu. Şu Joker'e bak diyordu sana, ya da şu Lassie'ye ne dersiniz? Yanıt olarak sen tiz bir domuzcuk sesi çıkarıyor ve onu dinlemeden yürüyüp gidiyordun. Buka, hacıların çile yürüyüşünü andıran bu seferlerin 3. gününde rastladık. Hasta köpeklerin iyileşme süreci içinde barındıkları arkadaki kafeslerin birindeydi. Kafesin önüne geldiğimizde bütün köpekler bize doğru koşarken o başını bile kaldırıp bakmadan yerinde kaldı. Şu işte diye bağırıverdin sen. Minik parmağınla göstererek şu köpeği istiyorum. Kadının yüzündeki müthiş şaşkınlığı hatırlıyor musun? Nasıl olup da böylesine çirkin bir köpeği sahiplenmek istediğini anlayamıyordu bir türlü. Gerçekten de bu ufak bir hayvancıktı. Ama o ufakçıklığında neredeyse dünyanın bütün cinslerinin özelliklerini taşıyordu. Kurt gibi başı, av köpeği gibi düşük ve yumuşak kulakları, yere yakın köpekler gibi ince bacakları, tilki gibi tüylü kuyruğu, doberman gibi kara tüyleri vardı. Kağıtları imzalamak üzere ofise gittiğimizde bayan memur bize onun öyküsünü anlattı. Yaz başında hareket halindeki bir otomobilden dışarıya fırlamıştı. Yere hızla çarptığı için ağır yaralanmıştı ve bu nedenle ön ayaklarından biri cansızca sallanıyordu. Buk şu anda yanımda. Ben yazarken arada bir iç çekiyor ve burnunun ucunu bacağıma yaklaştırıyor. Burnu ve kulakları artık neredeyse bembeyaz oldu ve gözlerinin üzerinde yaşlı köpeklere özgü perde belirdi. Ona bakmak hüzünlendiriyor beni. Sanki yanımda senden bir parça varmış gibi geliyor. Hem de senin en sevdiğin parçan bu. Hani yıllar önce o köpek çiftliğinin 200 konuğu arasından en mutsuz ve çirkin olanını seçmeyi bilen parçan. Bu aylar boyunca evin yalnızlığı içinde aylak aylak otururken seninle birlikte geçen yıllara ait anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar uçup gittiler. Şimdi çevrede uçuşanlar senin ürkek ve kırılgan bir küçücük kız olduğun yıllara ait anılar. Bunları ona yazıyorum. Son zamanlardaki o mağrur ve güçlü insana değil. Bunu bana Gül önerdi. Bu sabah onun yanından geçerken bana şöyle dedi. Al kağıdı ve ona bir mektup yaz. Biliyorum, ayrılırken yaptığımız anlaşmaya göre birbirimize yazmayacağız ve ben üzülsem de bu sözüme uyacağım. Bu satırlar asla uçup Amerika'da senin eline konmayacaklar. Döndüğünde ben artık burada olmazsam benim yerime bu mektuplar bekleyecekler seni. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü aradan bir ay bile geçmeden hayatımda ilk kez ağır biçimde hastalandım. Bu yüzden şimdi birçok olasılık arasında şu da var. 6-7 ay sonra burada olup sana kapıyı açamayabilir, seni kucaklayamayabilirim. Bir zamanlar bir arkadaşım hiçbir hastalık çekmeyenlerin beklenmedik ve şiddetli bir rahatsızlığı kaldıramadıklarını söylemişti. Bana da tam olarak böyle oldu. Bir sabah gülü sularken ansızın birileri ışığı söndürdü. Bahçeleri ayıran çitin ötesinde duran Bay Razman'ın karısı beni görmeseydi eminim sen şu anda öksüz kalmıştın. Öksüz mü? İnsanın ninesi ölünce böyle denir mi? Pek emin değilim. Belki de nineler ve dedeler kayıpları adlandırmaya değmeyecek aksesuarlar olarak görülüyorlardır. İnsan dedesinden ve ninesinden ne öksüz, ne yetim, ne de dul kalır. Onları uzun yolun bir yerinde doğallıkla, dalgınlıkla sanki bir şemsiye unutur gibi bırakırız. Hastanede uyandığımda kesinlikle hiçbir şey hatırlamıyordum. Gözlerim kapalıyken kedi bıyığı gibi ince ve uzun bıyıklarımın çıktığını sandım. Ama gözlerimi açar açmaz bunların yalnızca iki minik plastik tüp olduğunu anladım. Burnumdan çıkıp dudaklarımın üzerinden aşağı iniyorlardı. Çevremde yalnızca tuhaf makineler vardı. Birkaç gün sonra normal bir odaya geçtim. Burada iki kişi daha yatıyordu. Oradayken bir öğleden sonra Bay Razman ve karısı beni ziyarete geldiler. Hayatta kalmanızı dediler bana, deliler gibi havlayan köpeğinize borçlusunuz. Ayağa kalkabildikten sonra bir gün odaya öteki vizitelerde de gördüğüm genç bir doktor geldi. Bir iskemle alıp yatağımın yanına oturdu. Madem ki size bakacak ve karar verecek akrabalarınız yok dedi, hiç aracı koymadan içtenlikle konuşacağım sizle. Konuşuyordu, o konuşurken ben ona bakıyor ama dinlemiyordum. İncecik dudakları vardı ve bildiğin gibi ince dudaklı insanlardan hiçbir zaman hoşlanmamışımdır. Ona kalırsa sağlık durumum o kadar kötüydü ki eve dönmeme bile izin vermeyecekti. Doktor bana hemşirelerin gözetiminde yaşayabileceğim birkaç pansiyonun adını saydı. Yüzümün ifadesinden bir şeyler sezmiş olacak ki hemen ekledi. O eski huzur evleri gibi sanmayın, şimdi her şey bambaşka, aydınlık odalar ve gezip dolaşılacak bahçeleri var. Doktor dedim sonunda, Eskimoları bilir misiniz? Tabii bilirim dedi ayağa kalkarken. İşte bakın ben onlar gibi ölmek istiyorum. Bir şey anlamadığını görünce ekledim. Ben beyaz duvarlı bir odada bir yatağa bağlanıp bir yıl daha yaşamaktansa bostanımdaki kabakların arasına yüzüstü düşmeyi yeğlerim. O arada doktor kapının yanına gitmişti bile. Fesatça gülümsüyordu. Hep böyle söylerler dedi odadan çıkmadan önce. Ama son dakikada tedavi olmak için buraya koşarlar. Üstelik yaprak gibi titrerler. 3 gün sonra ölümüm halinde sorumluluğun bana, yalnızca bana ait olduğunu belirten gülünç bir belge imzaladım. Bunu minik kafalı iki kocaman altın küpeli genç bir hemşireye teslim ettikten sonra bir iki parça eşyamı naylon bir torbaya koyup taksi durağına doğru yola koyuldum. Buk beni bahçe kapısında görür görmez deliler gibi koşmaya başladı. Sonra sevincini vurgulamak için havlayarak 2-3 çiçek tarhını mahvetti. Bu kez ona kızmak gelmedi içimden. Toprak bulaşmış burnuyla bana sokulunca ona "Gördün mü eski dostum? Gene birlikteyiz." dedim ve kulaklarının arkasını kaşıdım. Sonraki günlerde hemen hemen hiçbir şey yapmadım. O düşmeden beri bedenimin sol yanı emirlerime eskisi gibi uymuyor. Özellikle de elim çok yavaşladı. Hep onun kazanmasına öfkelendiğim için onu sağ elimden daha çok kullanmaya çalışıyorum. Bileğime pembe bir kurdele bağladım. Böylece uzanık bir şey alacağım zaman sağ elimi değil de solu kullanmam gerektiğini hatırlıyorum. Bedenin işlevini yerine getirdiği sürece onun ne kadar büyük bir düşman olabileceğini fark edemiyorsun. Ama ona bir an için karşı koymaya kalkınca yenildiğimi görüyorum. Her neyse, bağımsızlığım kısıtlandığı için bir anahtarı da Walter'in karısına verdim. Bana her gün uğruyor ve istediklerimi alıp getiriyor. Ev ile bahçe arasında mekik dokurken seninle ilgili düşünceler ısrarcı, hatta gerçek bir saplantı halini aldılar. Pek çok kez telefona gittim, sana bir telgraf gönderme niyetiyle almacı kaldırdım. Ama santral sesimi duyar duymaz kararımdan vazgeçiveriyordum. Akşamları koltuğuma oturduğumda karşımda boşluk, çevremde sessizlik, hangisinin daha doğru olacağını soruyordum kendime. Doğal olarak benim için değil de senin için neyin doğru olacağını. Benim için elbette yanımda sen varken bu dünyadan çekip gitmek en güzeli olurdu. Eminim seni hastalığımdan haberli kılsaydım sen Amerika'da yaşamayı bırakır buraya koşardın. Ya sonra? Sonra belki ben 3-4 yıl daha yaşardım. Belki de tekerlekli iskemleye bağlanırdım. Belki bunardım ve sen görevin olduğu için bana bakardın. Bunu içtenlikle yapardın ama zamanla bu içtenlik öfkeye, hınca dönüşürdü. Hınçlanırdın çünkü yıllar geçer ve sen gençliğini boşa tüketiyor olurdun. Çünkü benim sevgim bir bumerang etkisiyle senin yaşantını bir çıkmaz sokağa dönüştürürdü. İşte sana telefon etmek istemeyen içimdeki ses böyle söylüyordu. Tam onun haklı olduğuna karar verdiğim an kafamda karşıt bir ses beliriyordu. Kendi kendime şunu soruyordum. Ya sen kapıyı açtığın an benim ve sevinçle zıplayan Buck yerine bir süredir yaşanmayan bomboş ev bulursan ne yapardın? Amacına ulaşmamış bir dönüşten daha korkunç ne olabilir? Ya oradayken benim ölümümü bildiren bir telgraf alsan, benim sana ihanet etmiş gibi olduğumu düşünmez miydin? Ya da seninle inatlaştığımı? Madem ki sen son aylarda bana böyle kaba davrandın, ben de sana haber vermeden çekip giderim işte. Bu bir bumerang değil, ancak bir girdap sayılırdı ve sanırım böyle bir şeyi atlatmak kolay olmazdı. Sevdiğin insana söylemek istediklerin sonsuza dek içinde kalır, o toprağın altındadır. Artık onun gözlerinin içine bakamazsın, kucaklayamazsın, ona henüz söylemediklerini söyleyemezsin. Günler geçiyor ve ben hiçbir karar alamıyordum. Sonra işte bu sabah Gül bunu önerdi. Ona bir mektup yaz, onunla yarenlik ettiğin günlere ait küçük bir günce tut dedi. Ve işte şimdi burada mutfaktayım. Önümde senin eski bir defterin, ödevlerini yaparken zorlanan bir çocuk gibi kaleminin ucunu kemiriyorum. Bir vasiyet mi bu? Hayır, öyle sayılmaz. Daha çok seni yıllarca izleyecek, beni yakınında hissetmek isteyince okuyabileceğim bir şeyler. Korkma, sana ne vaaz vereceğim ne üzeceğim. Yalnızca bir zamanlar ikimizi sarmalayan ve son yıllarda yitirdiğimiz o içtenlikle seninle biraz çene çalacağım. Çok uzun yaşadığım ve pek çok kişi yitirdiğim için artık biliyorum ki ölüler yokluklarıyla değil de onlarla bizim aramızda söylenemeden kalan sözler yüzünden keder verirler asıl. Biliyorsun ben ileri yaşlarımda genellikle nine olunan yaşta annelik yapmaya başladım. Bunun pek çok yararı oldu, sana yararı oldu. Çünkü bir nine anne her zaman bir anneanneden daha iyi ve dikkatlidir. Bana yararlı oldu çünkü yaşıtlarımla bir el kanasta oynayıp kulüpte bir öğle sonrasında zaman öldürüp iyice sersemlemektense zorunlu olarak yeniden yaşamın akışına ayak uydurmak zorunda kaldım. Ama bir noktada bir şeyler koptu. Kabahat ne benim ne de senindi. Yalnızca doğanın yasalarındaydı. Çocukluk ve yaşlılık birbirine benzer. Her iki durumda da değişik nedenlerle insan oldukça savunmasız olur. Hala ya da artık etkin yaşantının bir parçası değildir. Bu da korunaksız açık bir duyarlılıkla yaşamaya yol açar. Bedenimizin çevresinde görünmez bir zırh oluşması ergenlik döneminde başlar. Bu zırh bu dönemde oluşur ve ergen yaşam boyunca kalınlaşır. Gelişimi biraz da incininkine benzer. Yara ne denli büyük ve derinse çevresinde oluşan zırh da o kadar güçlü olur. Ama sonra zamanla çok uzun süre giyilen bir giysi gibi en çok kullanılan yerlerinden yıpranır. Dikişleri atar ve ani bir hareket sonucu yırtılır. Başlangıçta hiçbir şey fark etmezsin. Zırhının hala seni sıkıca sardığını sanırsın. Ama bir gün birdenbire aptalca bir şey karşısında bir çocuk gibi nedenini bilemeden ağlamaya başlarsın. İkimizin arasında doğal bir fark oluştu derken işte bunu söylemeye çalışıyordum. Senin zırhının oluşmaya başladığı dönemde benimki çoktan lime lime olmuştu. Sen benim gözyaşlarıma katlanamıyordun. Ben de senin bu ani katılığına. Her ne kadar ergenlikte senin huy değiştireceğine kendimi hazırladıysam da bu değişiklik ortaya çıktığında buna katlanmak bana çok zor geldi. Karşımda birdenbire yepyeni biri vardı ve ben bu insana nasıl davranmam gerektiğini artık bilemiyordum. Akşamları yatakta düşüncelerimi şöyle bir toparlayıp gözden geçirince sana olanlar beni mutlu ediyordu. Kendi kendime diyordum ki zarar ziyan görmeden ergenlik yaşayanlar hiçbir zaman gerçekten büyük insan olamazlar. Ama sabah sen suratıma kapıyı çarpınca Tanrım ne üzülüyordum, nasıl ağlamak istiyordum. Sana kafa tutabilecek gücü nereden bulacağımı bilemiyordum. Sen de 80 yaşına gelirsen göreceksin ki insan bu yaşta kendini Eylül sonunda bir yaprak gibi hissediyor. Gün ışığı daha kısa sürüyor ve ağaç besleyici maddeleri yavaş yavaş kendine doğru çekmeye başlıyor. Ağacın gövdesi azotu, klorofili, proteinleri emiyor ve böylece ne yeşillik kalıyor ne canlılık. Hala bir dala takılı kalıyorsun. Ama artık düşmen an meselesi oluyor. Yakınlardaki yapraklar birbiri ardına düşüyor, sen onların düşüşünü seyrediyorsun. Rüzgar çıkacak korkusu içinde yaşıyorsun. Benim için rüzgar sendin. Senin ergenliğinin o kavgacı canlılığıydı. Sen hiç bunu fark ettin mi bir tanem? İkimiz de aynı ağacın üstünde yaşadık ama öyle değişik mevsimlerde ki. Senin yola çıktığın gün geliyor aklıma. İkimiz de ne kadar sinirliydik değil mi? Seni havaalanında geçirmemi istemedin. Sana yanına alman için herhangi bir şeyi hatırlattığımda bana Amerika'ya gidiyorum çöle değil diyordu. Kapıda sana o çok çirkin tiz sesimle kendine iyi bak diye bağırdığımda sen arkanı bile dönmeden benimle şöyle vedalaştın. Buka ve güle iyi bak. Biliyor musun senin bu vedan beni biraz hayal kırıklığına uğrattı o an. İhtiyar bir duygusal olarak hani bir öpücük ya da seveceğim bir cümle gibi daha değişik daha sıradan bir şey bekliyordum. Ancak akşam olduğunda uyku tutmadığından boş evin içinde sabahlıkla gezinirken Buka ve Gül'e bakmakla benim yanımda kalan senin o mutlu yanına iyi bakmak arasında bir fark olmadığının bilincine vardım. Ve anladım ki o kuru vedalaşmanın nedeni duyarsızlık değil, ağlamaya hazır bir insanın aşırı gerginliğiydi. Hani sana daha önce sözünü ettiğim o zırh işte. Seninki şimdi öylesine sıkı ki neredeyse nefes almakta bile zorlanıyorsun. Sana son zamanlarda ne diyordum anımsıyor musun? Akmayan gözyaşları kalpte birikirler. Zamanla kabuk tutarlar ve kirecin çamaşır makinesine tıkaması gibi kalbi tıkayıp felç ederler. Biliyorum benim ancak mutfak evreninden bulup verebildiğim örnekler seni güldürmek yerine kızdırıyordur. Ne yapalım, herkes en iyi tanıdığı dünyadan esinlenir. Şimdi seni bırakmak zorundayım. Buk iç geçiriyor ve yalvaran gözlerle bakıyor. O da doğanın düzenine ayak uyduruyor. Her mevsimde yemek saatini bir İsviçre saati dakikliğiyle bilebiliyor. 18 Kasım. Bu gece çok yağmur yağdı. Öylesine şiddetliydi ki pek çok kez kepenklere vuran damlaların sesiyle uyandım. Bu sabah havanın hala kötü olacağını düşünerek açtım gözlerimi ve uzun süre yorganın altından çıkmadım. Her şey yıllarla nasıl da değişiyor. Senin yaşındayken kış uykusuna yatan hayvanlar gibiydim. Beni kimse rahatsız etmese öğle yemeğine kadar bile uyurdum. Oysa şimdi tan yeri ağarmadan uyanıyorum. Böylece de günler uzadıkça uzuyor, bitmek bilmiyor. Bütün bunda bir acımasızlık yok mu? Üstelik sabah saatleri çok daha korkunç. Oyalanacak hiçbir şey yok. Orada öylece oturuyorsun ve düşüncelerin geçmişe kayıp gidiyor. Bir yaşlının düşüncelerinde gelecek yoktur. Daha çok kederli ya da en azından hüzünlüdürler. Doğanın bu tuhaflığı ile ilgili olarak kendimi çok sık sorguladım. Geçen gün televizyonda gördüğüm bir belgeselde düşündürdü beni. Hayvanların düşlerinden söz ediyordu. Zoolojik hiyerarşide kuşlardan yukarıya doğru bütün hayvanlar çok düş görürler. Serçelerden güvercinlere, sincaplardan tavşanlara, köpeklerden çayırlara uzanmış ineklere dek hepsi düş görüyor. Görüyor ama hepsi aynı biçimde değil. Doğası gereği av olan hayvanların düşleri kısa sürüyor. Gerçek anlamda bir düş değil de bir görüntü yalnızca. Oysa avcılar karmaşık ve uzun düşler görürler. Hayvanlar için diyordu spiker, düş etkinliği hayatta kalabilme stratejilerini düzenlemek için bir yoldur. Avlanan besinini sağlayabilmek için her zaman yeni yöntemler geliştirmelidir. Av olan ise o genellikle besinini otlardan sağlar, yalnızca en çabuk nasıl kaçabileceğini düşünür. Söz gelimi antilop uykusunda önünde uzanan açık savanı görür. Aslansa sürekli ve değişen sahnelerle antilopu yiyebilmek için yapması gereken her şeyi. Demek ki dedim kendi kendime, insan gençken etoburdur, yaşlılıkta otobur. Çünkü yaşlılıkta az uyumanın yanı sıra düş de görülmez oluyor ya da sonradan anımsanmıyor. Oysa çocukken ve gençken hem çok düş görülüyor hem de bu düşler doğan günün nasıl geçeceğini belirliyor. Son aylarda sabah uyanır uyanmaz nasıl ağladığını anımsıyor musun? Kahve fincanının önünde oturuyordum. Gözyaşların sessizce yanaklarından süzülüyordu. Neden ağlıyorsun diye soruyordum. Ama sen avutulmaz bir biçimde öfkeyle bilmiyorum diyordun. Senin yaşında insanın içinde derleyip toplayacağı çok şeyi tasarıları vardır. Ve bu tasarılarda da güvensizlikleri. İnsanın bilinçsiz yanının bir düzeni ya da açık seçik bir mantığı yoktur. Kişi günlük dertlerinin şişmiş, biçimsizleşmiş kalıntılarıyla en derin amaçları birbirine karıştırır. Bu derin amaçların arasına da bedeninin gereksinmelerini sıkıştırır. Böylece insan acıkınca sofraya oturduğunu ama yiyemediğini, üşüyünce kuzey kutbunda olduğunu ve paltosu bulunmadığını, biraz kaba davranınca hemen kana susamış bir savaşçı olduğunu görür düşünde. Sen oralarda kaktüsler ve kovboylar arasında ne düşler görüyorsun bilmek isterdim. Acaba arada bir kızılderililer gibi giyinmiş olarak ben de çıkıyor muyum ortaya? Ya buk, çıplak koyote çakalları arasında görünüyor mu? Özlüyor musun, bizi düşünüyor musun? Biliyor musun, dün akşam koltukta oturmuş okurken aniden odada ritmik bir ses duydum. Başımı kitabımdan kaldırınca Buk'un uyurken kuyruğunu yere vurduğunu gördüm. Yüzündeki mutlu ifadeye bakılırsa eminim karşısında seni görüyordu. Belki yeni dönmüştün, sana sevincini gösteriyordu ya da birlikte yaptığımız o güzel gezintilerden birini anımsıyordu. Köpekler insan duygularına karşı öyle duyarlıdırlar ki birlikte bunca zaman geçirince biz de neredeyse aynı olduk. Bu nedenle pek çok kişi onlardan nefret ediyor. Bilmezlikten gelmeyi yeğledikleri pek çok şeyin onların ürkek gözlerinde yansımasından hoşlanmıyorlar. Buk şu ara seni sık sık düşünde görüyor. Ben bunu başaramıyorum ya da belki de görüyorum da anımsayamıyorum. Ben küçükken halalarımdan biri dul kalınca bir süre bizde kalmıştı. İstriptizmaya meraklıydı. Annem babam ortalarda görünmez olunca en karanlık ve gizli köşelerde beni zihnin olağanüstü güçleri konusunda eğitmeye çabalardı. Uzaktaki bir insanla ilişki kurmak istiyorsan derdi bana, eline onun bir fotoğrafını almalı, 3 adımda bir hat çizmeli ve sonra işte buradayım demelisin. Ona kalırsa bu yöntemle istediğin kişiyle telepatik iletişim kurulabilirdi. Bugün öğleden sonra sana yazmaya koyulmadan önce işte ben de bunları yaptım. Saat 5 sularıydı, senin oralarda sabah olmalıydı. Beni gördün mü, duydun mu? Ben seni o aydınlık duvarları fayanslı barların birinde köfteli sandviç yerken fark ettim. O çok zevkli kalabalığın içinde seni hemen seçtim. Çünkü sana son ördüğüm kırmızı mavi geyikli kazağı giymiştin. Ama görüntü öyle kısa sürdü ki, öylesine televizyon filmi gibiydi ki, gözlerindeki ifadeyi görebilecek zamanım olmadı. Mutlu musun? Her şeyden çok bunu merak ediyorum. Anımsıyor musun, senin bu yurt dışı eğitiminin parasını benim ödememin doğru mu yanlış mı olacağını ne çok tartıştık. Sen bunu mutlaka gerekli olduğunda diretiyordun. Büyümek ve zihnini aşmak için gitmeli, büyüdüğün bu boğucu yerden uzaklaşmalıydın. Liseyi yeni bitirmiştin, büyüyünce ne yapacağın konusunda derin bir karanlığın içine gömülmüştün. Küçükken 3 tutkun vardı. Veteriner, kaşif ve yoksul çocukların doktoru olmak istiyordun. Bu isteklerinden kırıntı bile kalmadı sonra. Başlangıçta arkadaşlarına karşı sergilediğin o açıklık yıllar geçtikçe kapandı. İnsan sevgisi, paylaşma arzusu kısa zamanda kayıtsızlığa, derbederliğe, yalnızlığa ve mutsuz geleceğine yönelik yoğun bir saplantıya dönüştü. Televizyonda özellikle vahşi bir sahne görünce bende uyanan acıma duygularıyla alay ederek, "Bu yaşta hala neye şaşıyorsun? Dünyayı yönetenin türlerin ayıklanması olduğunu öğrenemedin mi daha?" diyordun. Başlangıçta senin bu türden yargıların beni soluksuz bırakıyordu. Yanımda bir canavar oturduğunu sanıyordum. Gözümün ucuyla seni süzerek nereden çıktığını soruyordum kendime. Benim verdiğim örneklerle böyle mi yetiştirmiştim seni? Sana hiç yanıt vermedim. Ama artık diyalog döneminin kapandığını seziyordum. Sana ne söylersem söyleyeyim bir tartışma çıkacağı belliydi. Bir yandan kendi kırılganlığımdan korkuyordum. Boşu boşuna yıpranacaktık. Bir yandan da açık bir tartışma senin asıl aradığın şeydi. İlk tartışmayı başka tartışmalar izleyecekti. Bunlar giderek artacak, giderek şiddetlenecekti. Senin sözlerinin altında enerjinin, kibirli bir enerjinin kaynadığını hissediyordum. Her an patlamaya hazır bu volkanı sen zor tutuyordun. Benim bu sivri uçları köretme çabam, saldırılar karşısındaki kayıtsızlık numaralarım seni başka yollar aramaya itti. Bunun üzerine beni gitmekle, hiç haber vermeden hayatımdan çıkmakla tehdit ettin. Belki de umutsuzluğumu, yaşlı bir kadının acıklı yalvarışlarını görmek istiyordun. Sana buralardan ayrılmanın çok iyi bir düşünce olduğunu söyleyince şaşırıverdin. Sendeledin, hani avını yutmak üzere başını kaldırıp ağzını açmış bir yılanın karşısında bir şey kalmadığını fark edivermesi gibi kala kaldın. Bunun üzerine barışmaya çalıştın. Öneriler yapmaya başladın. Pek çok değişik ve kararsız denemeden sonra günün birinde kahve fincanının önünde otururken yeni bir güvenle bildirdin. Amerika'ya gidiyorum. Bu kararını da ötekiler gibi küçük bir ilgiyle karşıladım. Düşüncelerini onaylayarak seni aceleye getirip derinlemesine düşünmediğin kararlar almanı istemiyordum. Sonraki haftalarda hep Amerika düşüncesinden söz etmeyi sürdürdün. Bir yıllığına oraya gidersem diye yineliyordun tutkuyla.